Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, gündemimizin birinci sırasında her zaman olduğu gibi Gazze ve dolayısıyla onun çevresinde yaşananlar ve bu önemli hadiseler var hocam. Öncelikle bu konuyla başlayacağız her zaman olduğu gibi programımıza müsaadenizle. Evet, Gazze'de bir soykırım yaşanıyor tüm dünyanın gözleri önünde ve Mart ayından bu yana da sıkı bir abluka var Gazze'ye yönelik. Bir yudum suya muhtaç insanlar, içeriye bir paket un, bir yudum su girmiyor nerede. İse çok katı bir abluka uyguluyor terör devleti İsrail. Bu ablukayı kırmak için de Avrupa merkezli bir filo, küresel kararlılık filosu yola çıktı. Gazze'ye doğru gitmek için, bu ablukayı kırmak için hareket ettiler. Ne olacak, ne bitecek, acaba ulaşabilecekler mi? Sembolik de olsa o yardımlar Gazze'ye ulaşacak mı derken terör devleti İsrail, korsan İsrail, haydut İsrail onları geçen gece tek tek durdurup içindeki aktivistleri alıkoydu. Tekneleri Aşdod limanına çekti ve şu anda o aktivistler, o vicdan sahibi gönül insanları terör devleti İsrail'in elinde rehin, alıkonuluyorlar. Son olarak 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı ifade edildi. Terör devleti İsrail her zamanki gibi haydutluğunu yine sergiledi. Buradan başlayalım. Küresel kararlılık sumut filosuna yönelik terör devleti İsrail'in korsanlığı, baskınları tüm dünyayı harekete geçirmeye yetmeyecek mi acaba hocam? Bu karşı koymayı nasıl yorumlarsınız? Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve bunu dünya kamuoyuna, insanlık vicdanına sunmak üzere yapılan bir eylem. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve oradaki kurumların yapamadığını buradaki Birleşmiş Vicdanlar,
evet,
altını çizerek, yani Birleşmiş Milletler'in yapamadığını Birleşmiş Vicdanlar, yani 50'ye yakın ülkeden gönüllülük esasına dayanarak yola çıkan ve canı pahasına bu yolda bir 8 milyarlık insanlık aleminde gündem oluşturmaya çalışan aktivistler. Bunlar ülkeleri, dilleri, dinleri, kültürleri farklı fakat ortada bir insanlık dramının olduğunu görüyorlar ve bunu dünya kamuoyuna sunmaya çalışan vicdan sahibi insanlar, evet, diyoruz. Bu yola çıkanlar biliyorlardı ki Gazze'ye muhtemelen ulaşamayacaklar. Ulaşsalar bile, yani oradaki 50 tane gemiyle götürülen erzakın 2 milyon aşkın insanın derdine, sadrına şifa olmayacağını onlar da biliyorlardı.
Evet.
Fakat burada yapılmak istenen şey, orada bir dram yaşanıyor. Yani 1967'deki işgalden bu yana 58 yıl geçmiş. 58 yıldan beri oradaki insanlar zaten mülteci kamplarında doğmuşlar. Yani Gazze'nin içerisindeki mevcut nüfusun önemli bir kısmı o 67 savaşından sonra İsrail'in işte Tel Aviv'den, Yafa'dan, Hayfa'dan sürülen, Kudüs'ün batısına sürülen insanların yaşadığı bölgeler buralar ve mülteci kampları. Yani bugün şehir diye adlandırılan yerler aslında birbirine eklentili
mülteci kampları. Kendi ülkelerinde.
Kendi içerisinde, evet, hani biz gece kondudan dönüştürme binalar yapıyoruz ya, o şekilde.
Hı hı.
2006'dan bu yana, yani yaklaşık 20 ile yakın bir süredir de karadan, denizden, havadan tam abluka halindedir. Şimdi Gazze'de mücahitlerin, direnişçilerin yer altında tünellerde olduğunu biliyoruz. Ve İsrail askerleri, o terör yapılanması diyelim artık,
evet,
sadece havadan
bombalayabiliyor.
Kadın, çocuk, sivil demeden bombalıyor. Hastaneden okula, mabetlerden meskenlere hiçbir sınır tanımadan yerle bir ediyor. Fakat tünellerin içerisine giremiyor. Peki bu tüneller ne amaçla açıldı sorusunu gündeme getirecek olursak, İsrail yatağı 20 yıl öncesine dayanan bir sürede karadan, denizden, havadan tam bir abluk haline alınca tek nefes borusu Refah sınır kapısıydı. Sina Yarımadası ve Mısır'a açılan. İşte yer altından o Sina'ya, Mısır'a tüneller açılarak o yeraltı tünelleri vasıtasıyla hayatın akışı sağlanıyor. Sağlanmaya çalışıldı. Hatta gerek Sisi yönetimi döneminde, gerekse daha önceki yani Mursi dönemini bir kenara bırakacak olursak, Mısır yönetimleri hep bu tünelleri kapatmak ve engellemekle meşguldü. Çünkü hem Amerika'nın hem de İsrail'in baskısından korktukları için. İşte bu tüneller sayesinde bir nefes alabiliyorlar idi. 2 yıl önce de 7 Ekim şurada birkaç gün kaldı. Evet. 7 Ekim geldi, 24 ay olacak. 24 aydan beri de zaten bakınız 58 yıldır işgal altında olan, 20 yıla yakın bir süredir abluka altında olan ve 2 yıldır da tamamen soykırım, yani denizden, havadan, karadan sürekli silahla, bombayla bir taraftan öldürülen, diğer taraftan da açlığa mahkum edilerek en temel insan hakları olan işte elektriğin, suyun, gıdanın, ilacın erişimine engellenerek bu insanlar adeta yavaş ölüme terk edildi. İşte bu insanlığın vicdanı olan birleşmiş vicdanlar dediğimiz bu gemilere binen Sumut'taki gönüllüler dünyaya bunu duyurmak için, mahşeri vicdanı harekete geçirmek için yola çıktılar. Onlar da biliyorlardı zaten bu sonucun 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacağını. Peki buradan çıktılara baktığımızda, yani sonuç olarak yani ne elde edildi? Katil İsrail gemilere el koydu, Ashdod limanına çekti. Oradaki sivil gönüllü aktivistleri şu an sorguluyor. Muhtemelen serbest bırakacaktır.
Evet.
Gözdağı verecektir. Ama sonuç ne oldu sorusuna gelince, ben yaklaşık 40 yıldır aklım erer yani böyle az çok medyayı, basını, televizyon filmlerini takip ederim. Bütün dünyada en çok işte film sektörü Hollywood'dur ve burada Siyonistlerin elindedir. Ve Hollywood filmlerinin ana ekseni de hep böyle Alman Nazilerin Yahudi soykırımı, işte ezilmiş, soykırıma uğramış, mağdur edilmiş bir toplum algısı. Her kim ki İsrail'in 1948'den beri, hatta Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden sonra, Balfour Deklarasyonu'ndan sonra Filistin bölgesinde, yani Irgun, Hagana gibi bugünkü PKK, DAEŞ benzeri Yahudi tetiş örgütü, çetelerin yapmış olduğu katliamları dile getirmek bile ta 100 yıl öncesine dayanan bir şey. Siz Yahudi düşmanı mısınız, siz antisemitist misiniz diye böyle damgalar yapıştırılıyor idi. Dünyada işte bu medyanın ve Siyonist çetenin küresel ölçekte siyasiler üzerinde, ekonomi üzerinde, basın üzerinde, medya üzerinde yapmış olduğu baskı neticesinde bu pek fazla dillendirilemiyordu. Ama ne oldu? İşte bu son birkaç ayda başta Avrupa kamuoyu olmak üzere, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yaş altındaki gençlerin gayri ekseriyeti artık diyor ki, yani bizim bu İsrail'e yardım etmemizden bizim çıkarımız ne? Sadece düşman sahibi oluyoruz. Yani küresel ölçekte bütün insanların Amerika üzerindeki İsrail'in suç ortağıdır. Yani şu anda İsrail herhangi bir şekilde vahşiyet, katliam, soykırım yapıyorsa bunun perde gerisinde Amerika ve İngiltere vardır. Yani Katar'ı o Hamas ve işte müzakere yapan ekip Katar'da görüşürken İsrail yetkilileriyle, İsrail gidiyor Katar'ı vuruyor. Peki havada ona tanker uçakla
destek veren
İngiliz uçağı.
Nereden kalktı? Katar'dan kalktı gene.
Katar'daki evet. Amerikan üstünden evet. kalkıyor. Ve ertesi gün İngiltere bir hafta geçmeden işte şeyi tanıyorum. Filistin'i tanıyorum evet. diyor. Yani İngiltere öyle bir ülkedir ki bir taraftan işte Filistin'i tanıyor numarası yaparken diğer taraftan mecliste bir milletvekili önerge veriyor. Diyor ki biz diyor İsrail'e silah sevkiyatına da ambargo koyalım deyince yer yerinden oynuyor. Yani yapamayız öyle bir şey diyor. Yani hala Amerika ve İngiltere Anglo-Sakson akıl İsrail'e tam destek veriyor. En ufak İsrail'in menfaatine halel gelecek bir noktada kendi bütün askeri varlıklarını ortaya koymaktan da çekinmiyorlar. Bunca Arap ülkesi, bunca İslam ülkesi, bunca işte Latin Amerika'daki böyle şu anda sol görüşlü dünya diyelim, bu dünyanın çeşitli bölgelerindeki örgütler, şeyler, yani İslami organizasyonlar kadar ve daha fazla sokak gösterileri yaparak İsrail'i, Amerikan kapitalizmi lanetleyen gösteriler yapıyor. Bugün Avrupa'daki siyasilerin bir yıl öncesine, iki yıl öncesine göre Filistin'e yanlısı demeçler vermesi, İsrail'i eleştirmeye başlamaları aslında alttan gelen o baskının tabii. bir neticesidir. Yoksa kendilerinin çok da fazla umurunda olduğunu pek evet. sanmıyorum.
Dünya medyası bu yaşanan son korsanlık, haydutluk karşısında yine üç maymunu oynadı diyebiliriz hocam. Ama halklar sokaklardaydı. İsrail'in haydutluğunu protesto etti. Sumut filosuna desteğini iletti. Dünyanın birçok ülkesinde insanlar sokağa döküldü. Bunu görebildik. Bu arada Sumut filosunun bu yolculuğa hazırlanırken kendi içerisinde planları olduğu ifade ediliyor. Mesela bu planlar dahilinde hocam. Türkler... Filodaki Türkler kendilerinin hemen sınır dışı edilmesini talep edecekler. Fakat Avrupalı aktivistler mahkemede yargılanmayı talep edip hatta açlık grevi başlatıp dünya kamuoyunun dikkatini yine buraya çekmeye çalışacaklar şeklinde bir plan olduğu söylendi. Hatta İsrail yanlısı kendi ülkelerinin İsrail'e karşı karşıya gelmesini sağlayıp bir yine dikkat çekme noktasında adım atacakları ifade ediliyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci?
Şimdi bu filo zaten yola evet. çıkmak üzereyken Tunus'a gelmeden önce 100 civarındaymış. Evet. Tunus'ta anlatılanlara göre kimi kaptanlar aniden tutuklanıyor.
Tekneler arızalanıyor.
Tekneler arızalanıyor evet. ve 50'nin altını yani yarısını bir kere evet. o Tunus'ta elimine ettiler.
Evet.
Dolayısıyla görünür veya görünmez yani Mossad'ı, CIA'sı veya gerek Arap dünyasında gerek Batı dünyasında siyasilerin büyük bir kısmının göbekten bu Siyonistlerle bir evet. bağının olduğunu, bir şekilde bir dosyasının olduğunu düşündüğümüzde söz konusu İsrail olduğunda birdenbire lal oluyorlar. Hı-hı. Sesleri kesiliyor maalesef. Evet. İşte bu nedenle de eğer bu planlandığı gibi 100 gemi olmuş olsaydı belki daha farklı evet. bir sonucu görecektik. Ancak geçtiğimiz programlarda da ifade ettim. Bu yardım taşıyan gemiler ne getiriyor? Çocuklara oyuncak getiriyor. Yani en temel işte bebek maması getiriyor. Yani bütün insanlığın kabul edebileceği böyle çok sade en temel sağlık ve gıdaya yönelik insani yardımlar. Hı hı. Çocuklara yönelik özellikle de. Şimdi bir kısmı da bunu zaten denize bıraktılar. Belki dalgalar
evet götürür ya, diye vurur, ulaştırır diye.
Sembolik bir şey. Yani evet. dünyaya şu mesaj veriliyor. Bakınız burada bir katil garnizon devlet yapılanması var. Hı-hı. Ve insanları aç bırakıyor. 50 kilometre ileride Tel Aviv'de, Yafa'da, Kudüs'te insanlar yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar Batı Kudüs'te. Ama
Gazze'de.
Hemen Gazze'de bakıyorsunuz açlık var. Yani bu Mekke dönemindeki ambargo gibi bir şey. Hı. Yani o ilk Müslümanlara iki yıl aşkın bir ambargo dönemi olmuştu. Benzer bir durum söz konusu. Yani bütün dünya yardım etmek istiyor. Mısır Refah kapısında yüzlerce, binlerce tır
bekliyor.
Onlara insan yardım malzemesi götürmek için bekliyor. Kapılar kapalı ve gerekçeye bakıyorsunuz, Hamas'a yardım gider. Yani bu Sumut gemisinin yanına bile Hamas'ı iliştirmeyi ihmal etmeyen karşımızda bir insanlık dışı, insanlıktan nasibini almamış bir Siyonist çete söz konusu maalesef.
Hatta o Sumut filosundaki o alıkoydukları aktivistlere terörist diyen o aşırı sağcı haydut bakan var, Ben-Gvir. Hamas'la irtibatlandırıyor o aktivistleri ve terörist diyor. Enteresan. Hocam bu filo öylesine hareket etti ki aralarından birkaçı böyle sıyrılıp haydut devletin o askeri gemilerinin arasından sıyrılıp neredeyse Gazze açıklarına doğru yaklaştı, varacak noktaya geldi. Hatta gözle görülür bir şekilde Gazze'den o yardım teknelerini gördü Gazze'liler. Ama son anda kurtulan kaptanı da Türk, evet, Muhammed isminde karartma uyguluyor, elektronik karartma ve böyle kıvrak manevralarla alt ediyor Siyonist güçlerin gemilerini. Ama sonunda o da maalesef baskına uğruyor. Tabii bu insana bir güven verdi, bir umut verdi. Yani bu ablukanın kırılabileceğine dair. Şimdi İtalya'dan da ikinci bir özgürlük filosu, 11 gemilik bir filo hareket etti. Gazze'ye doğru yol alıyor. Hatta bir üçüncüsünün olabileceği ifade ediliyor hocam. Yani biraz daha fazla, az önce de siz de ifade ettiniz. Mesela bu 100 olsa, 200, 500 gemi olsa terör devleti İsrail sanki biraz çaresiz kalacak ve bu yardımlar ulaşacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?
Mesela Türkiye'den, ben sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla, böyle yakın çevremden, yani diyelim ki mevcut AK Parti hükümetine, evet, muhalif kesim, işte ne Gazze'den bize ne, işte emekli geçinemiyor, hı hı, gibi böyle argümanlarla Filistin meselesi konusunda kulağın üstüne yatan insanlar, işte Türk aktivistlerden 48 sanırım,
evet, 48 kişi, evet,
kişi İsrail'in Aşdod limanına götürüldüğü haberi yayıldıktan sonra onlar da artık İsrail aleyhine
konuşmaya başladı.
Yani paylaşımlar yapmaya, evet, başladı. Yani bu tamamen vicdanlara, hı-hı, kamuoyuna yönelik bir harekattır ve hani merhum filozof şairimiz Sezai Karakoç'un dediği gibi, yenilgi yenilgi,
büyüyen
bir zafer vardır.
Evet,
senden umut kesemem, göğsünde merhamet adlı bir çınar vardır. Yani bu girişimlerin neticesinde bir gün insanlık vicdanı diyecek ki artık devletler bazında ben firkateynimle, uçak gemimle, hava kuvvetlerimle bunları koruyorum ve bu Gazze limanına gelecek, bu gemilere müdahale edeni de bombalarım diyecek.
Evet,
3-5 tane dişli ülke bunun arkasında durmuş olsa herhalde
bu iş biterdi hocam. Çok
korkak
yani, evet,
yani çok korkaktır bu İsrail askerleri. Hı-hı.
Çocuklardan bile korkuyorlar hocam.
Bu nedenle yani bu işin sonunun oraya gitmediği sürece, yani dünyada bunun, hı-hı, en temel başı çeken ülkelerde, Türkiye, İspanya gibi, evet, ülkeler başta olmak üzere askeri bir operasyon şeklinde, yani biz işte şu kadar gemiyle bu insanlara gıda, ilaç ve insani yardım malzemesi götürüyoruz, karşı duran olursa silahla mukavemet edeceğiz, bu bir savaş sebebidir dense, herhalde, evet, bu kadar pervasız olmaz. İnşallah dünya kamuoyunu bugünlere de hazırlanıyor gibi bir
inşallah hocam
inancım, ümidim, duam var.
İnşallah diyelim. Şimdi geçen haftaya dönelim tekrar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları vardı. Siyonist rejimin soykırımcı başbakanı Netanyahu da bu genel kurula katıldı ve hitap etti. Orada ilginç bir sahne yaşandı. Soykırımcı başbakan hitap etmek üzere kürsüye gelince salon boşaldı. Bir avuç ülke kaldı neredeyse onu dinleyen. Ve burada terör devleti İsrail'in ne kadar yalnızlaştığını gördük diyebiliriz. Sonrasında da Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu görüşmesi oldu. Bu görüşmede 20 maddelik bir barış planı konuşuldu. Bu plan içerisinde Hamas'ın silahsızlandırılması, hatta Gazze'den çıkarılması gibi maddeler var. Bu maddelere bakınca şunu da gördüm hocam, katılır mısınız? Savaş meydanında başaramadığını müzakere masasında barış planı adı altında başarmaya çalışan iki isim vardı orada, Trump ve Netanyahu. Siz nasıl değerlendirdiniz bu planı? Trump planı diye geçiyor. 20 maddelik bu maddeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Müslümanların, oradaki Gazze'lilerin lehine aleyhine maddeler nelerdir? Sizden dinleyelim.
Şimdi öncelikle 1948'de İsrail'in Birleşmiş Milletler tarafından devlet olarak kabul edilmesinden bu yana çevre ülkelerle yapmış olduğu bir takım savaşlar, işgaller ve insan hakları ihlallerine karşı Amerika'nın şimdi yaptığı gibi vetosu yoktu o zamanlar.
Evet.
Birleşmiş Milletler İsrail'e karşı bir kısım müeyyideler içeren kararlar aldı. İsrail kurulduğu günden bu yana Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararların hiçbirisine uymadı. Bırakın evet. Yani böyle şu andaki ikili anlaşmalardır bunlar. Mesela Yasser Arafat'la Isaac Rabin arasında 90'lı yıllar boyunca Oslo görüşmeleri oldu. Burada Ramallah merkezli bir Filistin siyasi otoritesi olacaktı. Ne oldu? Yani İsrail masada verdiği sözlerin hiçbirini tutmuyor. Yani sizden alacağını alıyor. Mesela en fazla ne yapacaktır? Diyelim ki rehinelere karşılık, yani misalen söylüyorum, 100 tane rehineyi
serbest
veya
bırakacak.
Sağ teslim aldı diyelim. Bunun karşılığında diyor ki ben 1000 tane Filistinli'yi bırakırım. Ne olur? Bırakıyor. Bir hafta sonra Sudan sebepleri de 2000 tanesini tekrar topluyor. Yani bu İsrail için çok zor bir durum değil.
Evet.
Ama onun dışında Gazze'den çekilmiyor. Yani tampon bölge oluşturacaksan Gazze'nin dışında kendi topraklarında 10 kilometrelik bir bölgede oluştur madem, güvenliğini sağlayacaksan. Evet. Her olayı bahane göstererek bir adım daha Filistin topraklarının içerisinde ilerliyor. Mesela Batı Şeria'da Hamas mı var? Mesela dünya kamuoyunda sürekli Hamas diyor. Batı Şeria'da Mahmut Abbas yönetimi var. İstiyorlar ki işte bu oldu bittiyle Hamas'ı buradan çıkarırlarsa Muhammed Dahlan isminde ruhunu Batı'ya satmış, böyle ismi ortalıkta dolaşan bir kişi var, Mahmut Abbas'a rahmet okutacak.
Cinsten.
Böyle bir kukla İsme oturtacaklar. Yani Mısır'da Sisi var. Ürdün'de
Kral Abdullah var.
İşte
Prens Selman var
Suudi Arabistan'da. Gazze'de Dahlan ve benzeri bir kukla oturttuktan sonra İsrail artık başka planlarını, yani Suriye ile ilgili, Lübnan'la ilgili, tabii, Türkiye ile ilgili ajandasını açacak. Yani İsrail boş durmayacak. Hadi barış olsun da İşimize bakın demeyecek. Çünkü adamların inancı, istikameti, zihniyeti, niyeti bozuk. Evet. Böyle olunca da şunu bilmemiz gerekiyor. Gazze tünellerinde şu anda mücadele edenler Osmanlı dönemin Malkoçoğulları'dır. Uç beyleridir. Yani Osmanlı Balkanlarda seferler yaparken böyle uçlarda akıncılar varmış. Yani önden giderler, savunma hattalı kurarlar veyahut da saldırılar önlerler. Evet. Yani Gazze'de o tünellerdeki direniş bittiği zaman İsrail o hattı karınca ne olacak? Mesela Edirne hattı düştüğü zaman düşman İstanbul'a geliyormuş. Şeyden, evet. Osmanlı zamanında. Şimdi Gazze'den sonra acaba İsrail'i Türkiye'ye kadar önünde engel ne var, onu merak ediyorum yani. Direkt olarak. Zaten Dürzilerle, SDG, YPG, PKK unsurlarıyla veyahut da Akdeniz kıyısındaki Nusayrilerle çok çabuk müttefik olabilecek bir İsrail'dir. Çünkü İsrail'in manifestosu bölgedeki azınlıklarla işbirliği tutarak bölge ülkelerini mümkün olduğu kadar minik parçalara ayırıp kendi içindeki ihtilafları körükleyip
yok etmek.
Yani hegemonyasını bölge ülkeleri üzerine kurdurmak. Çünkü hava üstünlüğü olarak bakınız, Türkiye'de dahil olmak üzere şu anda Türkiye henüz o kalmış birçok hava savunma sistemlerini tam oturtamadığı için o zamana ihtiyacı var daha 3-5 yıla. Şu an hava kuvvetleri olarak elinde en sofistike silahlar var. Bombardıman yapıp geçiyor. Fakat karada diyelim ki İsrail'in Suriye'nin tamamını işgal etti. İran tamamını, Ürdün'ü, Mısır'ı işgal etti. Yani
işgali sürdürebilecek 8-10 gücü
milyon,
yok. Tabii.
8-9 milyon nüfus var. Bunun %20'si Araplardan oluşuyor. Yani 6-7 milyon Yahudi nüfusla bu kadar bölgeyi nasıl kontrol edecek? Dolayısıyla İsrail'in böyle bir kontrol etme gücü olmadığı için ne yapıyor? Oradaki azınlıklardan kendine müttefik devşirmeye başlıyor. Bu nedenle de yani İsrail Türkiye'deki Kürtleri sevdiği için yahut da Suriye içerisindeki Dürzileri, Nusayrileri sevdiği için Lübnan'daki bir takım işte Katolik Marunları, şunları bunları sevdiği için değil, sadece o azınlık unsurlarını mevcut sistemle arasında bir takım fay hatları oluşturup bunun üzerinden oraya nüfuz etme politikasıdır. Bu İsrail'in o milli güvenlik konsepti içerisinde de açıkça yazıyor zaten.
Evet, bu planda işte Gazze'nin İsrail tarafından ilhak edilmeyeceği, işgal edilmeyeceği ifade ediliyor ama Netanyahu diğer taraftan biz çıkacağız demedik diyor, çıkmayacağız Gazze'den diyor ya da İki devletli çözüme yönelik bir Filistin devletini tanımayacağız diyor. Bu Trump'ın planı ne kadar uygulanabilir? Zaten Hamas'a müddet verildi birkaç gün. Düşünüyor, tartışıyor Hamas kendi içerisinde. Anladığımız kadarıyla bu plana da hayır diyecek, öyle görünüyor. Çünkü kabul edilebilecek bir plan
Şimdi
değil aslında.
Hamas bu plana evet derse kendini feshetmesi gerekiyor. Evet. Yani Hamas'ın köküne kibrit suyu döken bir plandır bu.
Evet.
Şimdi İsrail'in bölgedeki varlığına baktığımızda yani 1948'e kadar olan süreçte işte nüfus getiriyorlar. Hı-hı. Arkasından olduğu bittiğiyle bir devlet ilanı söz konusu. Arkasından sürekli olarak alanını genişletiyor. Bir taraftan da uluslararası camiada bak bu devletler beni tanımıyor, yok etmek diyor. Çünkü birçok Arap ülkesi İsrail'i devlet olarak tanımıyor idi. Bu haritadan silinmesi hala İran bazen söylüyor, evet. Ya böyle radikal söylemlerle İsrail'i haritadan sileceğiz falan. İsrail hep şunu söylüyordu. Ben tanınmak istiyorum. Meşru bir devlet olmak istiyorum. Hı-hı. Sonra iki toplumlu bir Filistin yapısı konuşuldu Oslo sürecinde.
Evet.
Fakat İsrail her geçen gün alanını genişlete genişlete Batı Şeria'da adına settlement diyorlar, yerleşimci. Halbuki bunlar hırsız da değil, gaspçıdır.
Evet.
Yani şöyle bir misalle anlatmaya çalışayım. Buyurun. Sizin haberiniz yokken sizin evinize hırsız girip bir şey çalarsa buna hırsızlık diyoruz. Fakat hırsızın gelip zorla senin elindeki çantayı alması gasptır. Yani İsrail gasp ediyor zorla. İnsanların
burası bana vaat edildi diyor.
Evet, evine el koyuyor.
Aynen öyle.
Tarlasına, zeytinliğine, bağına, bahçesine el koyuyor ve dünyanın bilmem neresinden getirdiği Yahudi aileleri oraya yerleştiriyor. Adına da
yerleşimci
Yahudi yerleşimci.
Değil.
Ya bu yerleşimci değil, gaspçı. Sanki diyelim ki Anadolu'nun bir köşesinden İstanbul'un kenar mahallesine gelmiş de oraya bir gece kondu yapmış yerleşimci deyince böyle aklımıza geliyor. Bu öyle değil. Geliyor insanların bizzat evine
Tasallut ediyor.
Tasallut ediyor, gasp ediyor, o insanı evinden kovuyor, dışarı atıyor. Veya şu anda Batı Şeria'da yapılan uygulamalara bakın. Burası kurak bir coğrafya, sıcak bir coğrafya. Su boru hatlarını
parçalıyorlar,
tahrip ediyor. Elektrik hatlarını tahrip ediyorlar, köylerin yerleşim birimlerinin. Yani siz elektriğiniz ve suyunuz olmadan orada nasıl bir normal bir hayat yaşayabilirsiniz? Hı hı. Peki Batı Şeria'da, yani diyelim ki Ramallah'ta, Cenin'de, El Halil'de, Doğu Kudüs'te, Nablus'ta, buralarda, yani Batı Şeria'nın şehirlerinde, köy ve kasabalarında Hamas yok. Evet. Mahmud Abbas yönetiminde.
O da size yakın.
Evet, o da sizin adeta ağzınızın içine bakıyor. Evet. Sadece bizim şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamında bekçiler vardır.
Evet.
Yani zabıta da değil, bekçiler. İşte bekçi hükmünde, yani o çok, yani normal bizim polis kadar bile yetkisi yoktur Mahmud Abbas'ın. Evet. Yani bırak asker ve siyasi, hı-hı, otorite falan. Buna rağmen siz oralarda bütün altyapıyı tahrip ediyorsunuz. Peki Hamas'ı Gazze'den çıkardıktan sonra orada neler yapmaz İsrail? Onu da düşünmek, hı-hı, lazım. Hala korkuyorlar, tünellere giremiyorlar. Bakın 2 yıl oldu, aç bırakıyorlar. Bombardıman yapmadık, yer bırakmadılar. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadılar. Ama insanlık tarihine örnek bir direniş simgeliyor. Bazı utanmaz arsızlar Türkiye'de hala işte Filistinliler topraklarını satmasaydı falan diyorlar. Toprağını satan insan bu şekilde mi davranır?
Bu zulme, bu acıya dayanır, evet, mı? Yani, tahammül eder.
Bu Siyonistler hem gasp ediyorlar hem de medya manipülasyonlarıyla algının, olgunun önüne geçerek, yani kendi hırsızlıklarını, gasplılıklarını sanki meşruymuş gibi, o insanlar topraklarını satıyormuş gibi de bir algıyla tarihi,
evet,
yanılgı oluşturuyorlar maalesef.
Peki bu plana Hamas hayır diyecek gibi görünüyor. Trump da diyor ki Hamas reddederse bu işi bitirin diye Netanyahu'ya.
Ne yapacak? Atom bombası mı atacak? Yok kaldı
bundan
zaten.
Sonra ne yapabilir yani?
Atom bombası atmanın dışında onu da atamaz.
Evet.
Neden atamaz?
Yakın bölge.
Çünkü atom bombasının etkisi kilometrelerce ileri. Kendiler de yani Gazze'ye düşen bir atom bombası Tel Aviv'de, Batı Kudüs'teki insanlara, evet, da bir şekilde etki eder. Dolayısıyla ne yapabilir daha? Yani insanların tepesine her gün bomba atıyorsunuz. Günde ortalama 100-200 kişi arasında kadın, çocuk, bebek demeden katlediyorsunuz. Gıda girişini engelliyorsunuz.
Zaten.
Daha ne yapacaklar yani? Bundan daha fazla ne yapacaklar?
Bu işi bitirin diye talimat veriyor.
Yani dolayısıyla kuru bir tehditten öte bir şey değildir. Bu nedenle de bu plan içerisinde şu olsaydı, yani çok basit ve sade bir, benim aklıma gelen bir öneri, dense ki Hamas elindeki rehineleri kayıtsız şartsız bırakacak, birinci madde. İkinci madde, İsrail Gazze topraklarından işte şu kadar süre içerisinde, bir hafta, 10 gün, her neyse, çekilecek ve sınır kapılarından insani yardım girişine,
evet,
İzin verilecek. Bu kadar yani. Şu anda bütün insanlığın beklediği şey İsrail işgalinin ablukasının kalkması, hı hı, insani yardım faaliyetlerine girmesi, rehineleri serbest bırakılması. Başka ne problem var? Geriye ne kalıyor? O bölgenin tekrar imar ve inşası. Halbuki normal şartlarda uluslararası hukuka göre İsrail'e tazminat, tabii, olarak oraların tekrar imarı ve inşasını yaptırılması gerekiyor.
Ama hukuk olsaydı tabii.
Ortada bir hukuk olmadığı, evet, için de ve oranın imar ve inşasını önce oradaki insanları oradan deport ederek oraya oteller, bilmem tatil siteleri yaparak, evet, diyor ki bizim planımız şu diyor aslında, Gazze planı Trump'ın. Bunu işte Bahama Adaları'nda yaptılar diyelim ki, şeyde, yani birçok Amerikan deniz aşırı bölgeler vardır. Puerto Rico'da görüyoruz, evet, bunu. 5 yıldızlı oteller yapıyorlar. Fakat oradaki yerli halk en fazla orada garson olabiliyor, bekçi olabiliyor. Yani diyor ki siz Gazze'de diyor kalabilirsiniz. Biz buralara diyor siteler yaparız, oteller yaparız. Siz de burada
çalışırsınız.
Çalışan garson olabilirsiniz en fazla diyor. Eğer Filistinler bunu kabul ediyorlarsa.
Evet. Evet, bakalım ne olacak, göreceğiz hocam. Bu katil Netanyahu ile destekçisi Trump'ın görüşmesinde ilginç bir olay da yaşanıyor. Trump zorla Netanyahu'yu Katar Başbakanı'na arattırıyor ve özür dilettiriyor hocam. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Bu özür dileme hadisesini ben bizzat böyle canlı olarak seyrettiğimde... utanmaz, pişkin bir şekilde bir söz söylüyor ama yani söylediğine kendisi de inanmaz bir etayla Netanyahu'nun bu kelimeler ağzından çıkıyor. Ama gerçek de şu var, Trump bunu niye yapmaya kendini mecbur hissetti sorusu var. Çünkü
mahcup.
Körfez'deki ülkelere, yani Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, bunlardan milyar dolarlık silah satıyor ve bu silahların da İsrail'e karşı kullanılma şansı yok. Evet. İran'ı öcü gibi gösteriyor ve her sıkıştığında Amerika bu körfez fonlarında kullanıyor. Yani şu anda petrodolarlar Amerikan bankalarında. Evet. Şimdi bu yağlı müşterilerinin elinden gidebileceği endişesi ve korkusuyla, yani bu ülkeler de o kadar aptal değil. Yani yavaş yavaş körfez ülkeleri Pakistan üzerinden Çin'le diyalog kurmaya başladılar. Onlardan savunma sistemleri, ya Rusya ile Çin'le dünyanın başka bölgelerinde, hatta Türkiye diyelim ki savunma sanayinde sofistike silahlar üretmiş olsa ilk alıcıları yine körfez ülkeleri olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bu nedenle Amerika'ya karşı da bir alternatif düşünmeye başlayacaklardır. Çünkü bu Katar saldırısı 7 Ekim'de nasıl ki bir kırılma noktası yaşanmışsa, Katar saldırısı veya Sumut filosunun Gazze açıklarına gelmesi, bunların her biri tarihe bir takım izdüşüm olarak geçmiş hadiselerdir ve tarih bunları yazacaktır.
Peki hocam. Suriye'ye geçelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada dedi ki SDG ile Suriye hükümeti arasında entegrasyon anlaşmasını uygulamaya yönelik diplomasi başarısız olursa Türkiye'nin Suriye'nin parçalanmasına veya toprak bütünlüğünün zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Hatta şöyle devam etti. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin politikası ve tutumu açıktır. Türkiye Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecektir dedi. Bu sözler ne anlama geliyor? Ve SDG Suriye hükümetine entegre olacak mı hocam?
Şimdi mazlum Kobani veya Ferhat Abdüşahin, artık hangi ismini kullanırsanız, bu kişiye İsrail yürü diyor, açık çek veriyor, yani arkanda ben varım diyor. Zaman zaman da Amerika'nın böyle gelgitler yaşadığını görüyoruz. Bazen Türkiye üzerinden Suriye'ye girmek ve şekillendirmek, bazen İsrail'in bu savaşçı politikalarına yönelik demeçler veriyor. O gelgitleri görüyoruz. Şimdi Türkiye son bir yıldır, yani bu Aralık'taki Esad rejiminin, Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'deki askerlerin bir kısmı Türkiye'de şu anda eğitim görüyor. Yani düzenli bir ordunun olması için bir kısım subaylarımız da Suriye içerisindeki o dağınık haldeki grupların milli bir disiplin içerisinde bir ordu düzeni kazanması için çalışılıyor. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Türkiye bu Mart ayında SDG ile Şara hükümeti arasında imzalanan mutabakat gereği sınır kapılarının kontrolü, petrol doğalgaz yataklarının kontrolü milli hükümete devredilecek. Artı eli silahlı olan gruplar silahlarını gelip devlete teslim edip daha sonra orduya yazılıp, yani orada asker olacaklardı. Yani diyelim ki uzun PKK'lı, YPG'li terörist dediğimiz kişinin Suriye Milli Ordusu içerisinde asker olma hakkı tanınıyordu. Fakat devlet onu diyelim ki Rakka'da veyahut da diyelim ki Suriye sınırında, Türkiye sınırında bir yerde değil de Laskiye'de, Halep'te, Şam'da görevlendirebilir. Nasıl ki bizim şu andaki asker polisin tayini çıkıyor. Trabzon'a da gidebiliyor. Diyarbakır'a da gidebiliyor.
Evet.
İzmir'e de. Bu şartları kabul etmiyor SDG. Diyor ki tamam, diğer şartları bir şekilde hadi kabul ettik ama diyor biz Suriye ordusuna kaydolalım. Diyelim ki işte 10 bin kişi, 50 bin kişi her neyse. Ama diyor biz bu bölgede, kendi bölgemizde
görev icra edelim.
İcra edelim. Bu de facto ayrı bir ordu demektir.
Evet.
Devlet içinde devlet demektir. Bunu aklı başında hiçbir siyasi otorite kabul etmez. Dolayısıyla da Türkiye zaman zaman havuç sopa politikası izliyor. Diyor ki bak ben size bir süre verdik. Sanırım yılbaşında doluyor o süre.
Evet.
Eğer siz bu süre içerisinde ayak sürür de başka şeyler düşünürseniz elinizdeki kazanımlar da gider. Çünkü Türkiye şunu garanti ediyor. Diyor ki oradaki bütün etnik dini unsurların mevcut devlet yapılanması içerisinde nüfusları oranında siyasi, sosyal, kültürel hakların alınması konusunda ben burada garantör olacağım diyor. Ben aynı zamanda Kürtlerin de burada, yani Türkmenlerin, Arapların ve Kürtlerin de siyasi ve askeri alanda görev alması konusunda teminat veriyor Türkiye. Fakat bu YPG, PKK unsurları İsrail'den aldığı tüyoyla şöyle düşünmeye başladılar. Suriye'yi 60 yıla yakın bir süredir Nusayriler idare ediyor. Nusayrilerin nüfus oranı %8'di. Yani %8'lik Laskiye, Tartus, işte Akdeniz kıyılarındaki Nusayriler
%92'ye hükmetti değil mi?
Hükmettiğine göre diyor. Sizin de diyor %8, %10 nüfusunuz var. Neden olmasın diyor ve siz üstelik diyor bakın 10 yıldır eğitiyoruz, donatıyoruz. Şu an İsrail'in bu Ferhat Abdüşahin üzerinden yaptığı şey şu. Şara'yı biz suikastla öldürürüz diyor.
Yerine
seni geçiririz. Şu an yani artık o Fırat'ın doğusuyla da yetinmeyen orada bir absürt bir yapı söz konusu. Türkiye'de aklınızı başınıza alın. Bak ben burada elimde sopayla bekliyorum mesajını arada bir dillendiriyor. Hı-hı. Bakalım bu karşılıklı havuç sopa politikası bir yerde kırılacaktır. Evet. Ama arkasında İsrail durduğu sürece, Amerikan bütçesinden hala bu SDG'lilere para aktarıldığı sürece de bunların çok da böyle kuyruğu kıstırıp anlaşmalara uyacağı benzemiyor. Türkiye en de sonunda bunların kafasını kırması, bir operasyon yapması gerekecek gibi bir his var içimde.
Peki hocam, devam edelim. Irak'ta ABD askerleri hala mevcudiyetini koruyor. Trump zaman zaman geçen döneminde de Suriye'den, Irak'tan asker çekeceğini ifade etmişti. Irak'tan yine böylesine bir girişim söz konusu. Bu gerçekleşebilir mi, mümkün mü? Neler söylersiniz?
Şu an Sudani hükümeti bu 91 işgalinden sonra, Saddam'ın devrilmesinden sonra Irak'ın başına gelmiş. Yani aklı başında hükümet diyebiliriz. Türkiye'yle de ilişkileri gayet normal. Hatta bu Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'nın açılması, işte kalkınma yolu projesinin hayata girmesi ve ülkedeki yabancı unsurların, İran ve Amerikan unsurlarının ülkeyi terk etmesi konusunda,
hatta terörsüz Türkiye mi sürecinde bile. Evet.
Türkiye'nin bu bölgesel entegrasyonu içeren, yani Türkiye'nin tezi şu: Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da bir bütün olarak kalsın ve biz bu ülkelerle asgari müştereklerde bir olalım. Asgari müşterek nedir? Ortak düşmanımız İsrail'dir diyor. Kendi aramızda etnik, dini, bir takım ekonomik, sınır anlaşmazlıkları ve benzeri sorunlarımız olabilir. Fakat diyor bu küçük sorunların yanı sıra bir de büyük temel bir sorun söz konusu. Biz bu temel soruna karşı birlik olmalıyız. Nasıl ki 1000 yıl önce Anadolu'da beylikler arası mücadele varmış ama bir Haçlı seferi olduğunda bunlar aralarındaki problemleri bırakıp Haçlılara karşı koyuyorlarmış. Haçlı tehdidi bittikten sonra bu
kaldıkları yerden devam.
Veya bir Moğol istilası, yani bir Moğol istilası gibi, bir Haçlı seferleri gibi şu anda bir Siyonist yayılmacılık söz konusu. İşte buna karşı Ürdün'ü de, Lübnan'ı da, Irak'ı da, Suriye'si de Türkiye ile birlikte ortak harekat etmesi gerekiyor. Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı da bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Ve dolayısıyla bu ülkeler arasında birinin ak dediğine birini kara demezse, en azından bu asgari müştereklerde bir araya gelirlerse, İsrail bu kadar asla pervasız olamaz.
Peki hocam. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Trump bu savaşı bitireceğini söylemişti. Fakat son demecinde diyor ki o kadar da kolay değilmiş. Hatta Putin için hayal kırıklığı ifadesini falan kullanıyor. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın müzakereleri sürdürme anlayışına sahip olması gerektiğini söylemiş ve Kiev yönetiminin anlaşmaya nasıl varılacağını düşünmesi iyi olur uyarısında bulunmuş, mesajını göndermiş. Ukrayna-Rusya savaşı Trump'ın da dediği gibi aslında kolay değil miymiş hocam bu savaşı bitirmek? Neler
Şimdi
söylersiniz?
Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdiğinde Rusya'nın Avrupa ve Batı bankalarında yaklaşık 400 milyar dolarlık bir işte petrodoları vardı ve bunları bloke ettiler. Yani aşağı yukarı 3 yıldan fazla bir süredir. Yani büyük bir paradır bu. 400 milyar dolar üstüne bir parayı bloke ettiler. Şimdi diyorlar ki bu 3-4 yıldır bu paraların faizi birikti. Bu paranın faiziyle Ukrayna'ya drone alalım, silah yardımı yapalım. Yani yörük sırtından kurban kesiyorlar. Rusya'nın parasıyla Ukrayna'ya yardım yapan bir batı anlayışın olduğunu söylüyorum. Putin de şunu görüyor. Yani bunlar... Nasıl ki Gazze'de İsrail ve Amerika elinden gelen her türlü çirkefliği, zulmü, soykırımı yapıyor. Bundan daha fazla yani ellerinde bu kadar geliyor. Batı da Rusya'ya karşı elinden gelen her türlü argümanı kullanıyor zaten. Bakın Rusya'yı spor müsabakalarından bile attılar. Fakat İsrail'i atamıyorlar bakın. Evet. Yani Rusya yapabilecek. Rusya da diyor ki dünya kararlarının %12'si bende. Yani dünyada mevcut kara parçalarının %12'si, 17 milyon kilometre kare, bir ucu Çatka Yarımadası, ta Japon, Mançurya, bir ucu Baltık Denizi. Dolayısıyla ben diyor bir şekilde gemimi yürütürüm. Yani siz batıdan engellerseniz doğudan, Hindistan üzerinden petrol sevkiyatı yapıyordu. Hindistan'la arası açıldı. Mesela Türkiye'nin en son Trump'la görüşmesinde karşılıklı alver politikası olmuştur. Mesela Türkiye'nin aldığı en büyük tavizlerden bir tanesi, dünya piyasalarına göre biz Rusya'dan şu anda en çok petrolü Rusya'dan alıyoruz ve spot piyasadan ortalamanın altında bir fiyatla alıyoruz. Çünkü Rusya petrolünü her ülkeye ihraç edemiyor ve Amerikan ambargosunun tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye Trump'a şunu söyledi. Biz boru hatları vasıtasıyla gerek mavi akım gerek batı akımı Türk akımı olsun. Yani biz bu Rusya'dan gelen doğal gaza muhtacız. Bu gaz akışı olmasa bizim ekonomimiz felç olur. Petrol ve gaz akışının karşılığında herhangi bir ambargoya tabi olmamak karşılığında da Türkiye bir takım işte alver politikaları uyguluyor vesaire. Dolayısıyla biz tek gözle biz ne verdik değil. Hatta Trump şunu söyledi. Sayın Erdoğan'ın etrafındaki ekip çok zeki dedi. Yani orada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a yani yetişmiş bürokrasi de herhalde devletin âli menfaatlerini tutup da orada Amerikan menfaatlerini mezhedecek hali yok. Dolayısıyla siz karşılıklı anlaşma yapıyorsanız bir şeyler alırken bir şeyler de veriyorsunuz ama Türkiye'nin şu anda Amerika'nın hışmına uğramadan Rusya'yla petrol, gaz, İran'la petrol, gaz ticaretini yapıyor olabilmesi de önemli bir kazanımdır diyebiliriz.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu konuyla bu haftada programımızı nihayete erdirmiş olalım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli başlıkları, konuları konuşma imkanı bulduk. Haftaya yeni bir programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.